Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Hucurat Suresinin 14. ayet-i kerimesini inşallah işlemeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kâletil e'râbu âmennâ. Kul lem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاِنْ تُطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz henüz iman etmediniz. Fakat biz sadece boyun eğdik deyin. Çünkü iman henüz tam olarak kalplerinize yerleşmemiştir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah sizin amellerinizden hiçbir şeyi boşa çıkarmayacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Bu ayet-i kerime, Esed bin Huzeyme oğullarından Bedevi Araplar hakkında inmiştir. Bu şekilde bir rivayet vardır. Bu Bedevi Arap kabilesi bir kıtlık yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş ve Peygamberimizin huzurunda şehadet kelimesini söyleyerek Müslüman olmuşlardı. Fakat dilleriyle söyledikleri bu söze kalpleri henüz iman etmemişti. Medine'de yaşadıkları esnada yolları kirletmişler ve orada çarşı pazarda fiyatların yükselmesine sebep olmuşlardı. Hatta bu esnada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek biz sana bütün yüklerimizle, ailelerimizle birlikte geldik. Filan oğulları seninle çarpıştığı gibi biz daha önce seninle savaşmadık. Bunun için bize zekattan bir şeyler ver demeye başladılar. Bunun üzerine Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi indirdi. Tefsirlerde bu grubun, bu Bedevi Arapların öldürülmek korkusuyla Medine'ye geldikleri ve sureta Müslüman olarak Peygamber Efendimiz'e boyun eğdikleri, teslimiyet gösterdikleri anlatılmaktadır. Onlar imanı bütün yönleriyle anlamış, idrak etmiş, kalplerine nüfuz ettirmiş değillerdi. Bu manada ayet-i kerime sadece o Bedevi Arapların yapmış olduğu birkaç hata veya onların genel olarak huylarının, ahlaklarının kötülüğü üzerine değildir. Sebebi nüzulü, yani bu ayetin iniş sebebi, iniş vesilesi her ne kadar bu hadise olsa da daha sonraki dönemlerde çeşitli menfaat veya çeşitli korku sebebiyle imana gönlünü açmadığı halde sadece ve sadece sureta mümin görünen, mümin olan kimselerin Allah katında tam olarak mümin sayılmadığı, sadece teslim olduğu, Müslüman sayıldığı anlatılmıştır. O halde burada iki kavram çıkmaktadır karşımıza. Birisi Müslüman olmak, diğeri mümin olmak. İslam ve iman birbirini kapsar mı? Hangisi daha geniş kapsamlıdır? Mümin olanlar aynı zamanda Müslüman, Müslüman olanlar aynı zamanda mümin değil midir? Bunlar alimlerin bu ayet-i kerimeden veya benzeri ayet-i kerimelerden yola çıkarak ilmi planda tartıştıkları mühim meselelerden bir tanesi. Bu manada İslam'ın sadece dış görünüş olarak, şekil olarak kelime-i şehadet getirmekle tamam olduğunu, fakat dilde söylenen bu sözlerin kalbe yerleşmesiyle imanın tahakkuk edeceğini, gerçekleşeceğini söyleyen alimler çıkmıştır. Buna göre iman kalptedir, mekanı kalptir ve kalbin itminana ermediği, huzura, tatmine ermediği bir şey, sadece sözde kalan bir şey Müslümanlıktır. Fakat bu insanın zahiren Müslüman sayılmasına yeterli olsa da Allah katında Müslüman, mümin sayılması için yeterli değildir diyen kimseler çıkmıştır. Bunun ötesinde imanın çok daha geniş bir çerçeve olduğunu, bir insanın mümin olduğu andan itibaren amelleriyle, ibadetleriyle Müslüman oluşunun gerekmediğini, söz olarak kalben biz insanın iç dünyasını bilemeyiz, sadece sözüyle iman ettiğini, ikrar ettiğini dile getiren insan mümin sayarız. Onun ameldeki noksanlıkları, namaz kılmaması vesaire imanını gölgeye düşürmez ve biz onu her halükarda, eğer iman edilecek hususlarda bir yanlışı yoksa mümin sayarız diyenler de çıkmıştır. Bu uzun bir tartışma. Şimdi bu tartışmaya girmeyelim. Fakat netice itibariyle burada önemli olan husus şu: mümin dediğimiz, Müslüman dediğimiz iç içe girmiş iki kavram aslında bir hakikati ortaya çıkartıyor. Biz ya dil itibariyle müminiz, başlangıçta dilimizde Allah'ın varlığını, birliğini, Peygamber Efendimizin hak oluşunu kabul ediyoruz. Eğer bunu dille getirmişsek bu bizim Müslüman olmamız için, hatta belki mümin sayılmamız için zahiren yeterlidir. Fakat ikinci merhale, yani söylediğimiz söze kalbimizin mutmain olması, söylediğimiz şeyin bir iman prensibi olarak, umdesi olarak içimize nüfuz etmesi, bütün fikrimize yerleşmesi, hayatımızı yönlendirecek noktaya gelmesi, işte bu Allah'ın bizden beklediği, istediği bir şeydir. Buna kim layık hale gelirse, söylediği şeyleri hayatına geçirmiş olursa, işte o gerçek mümindir, gerçek Müslümandır. İman kalbe yerleşmese bile sadece dilde mümin olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen insanı da biz mümin kabul ederiz, Müslüman kabul ederiz. Biz çünkü kalpteki gerçek niyetleri veya imanın gerçek boyutunu bilemeyiz. Bu manada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı köyesi Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bir gün ashab-ı kiramla beraber cihat meydanında cenk ederken bir kafirle karşı karşıya kalmış, elinde kılıç, onunla mücadele etmiş. Nihayet o kafiri alt ederek tam öldüreceği esnada kafir "ben de Müslüman oldum" diyerek kelime-i şehadeti söylemiş. Fakat Üsame genç yaşlarında, da 18-20 yaşlarında belki, onun bu sözünün sadece canını kurtarmak için olduğunu düşünerek kılıcı çalmaktan vazgeçmemiş ve onu öldürmüş. Bu hadise Peygamber Efendimiz'e intikal etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi huzuruna çağırmış ve "ey Üsame, sen Müslüman olduğunu söyleyen, kelime-i şehadet getiren birisini mi öldürdün?" diye sormuştu. Üsame samimiyetle "ey Allah'ın Resulü, o adam ölüm korkusuyla bunu söyledi. ben son ana kadar onunla mücadele ettiğimde küfrünü izhar etmişti. Fakat ölmek üzere olduğunu anlayınca bir anda Müslüman olduğunu söyledi. Ben onun Müslüman olduğuna inanmadım. Bu yüzden öldürdüm dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Üsame, sen onun kalbini açıp baktın mı? Gerçekten Müslüman olup olmadığını kalbinden okudun mu? Diye sordu. Bu sorunun karşısına cevap verebilecek bir insan yok. Kimse kimsenin kalbini yarıp bakamaz. Bu manada Üsame de sessiz kaldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Üsame, sen Müslüman olduğunu, mümin olduğunu ilan eden birisini öldürdün öyle mi diyerek bu sözü pek çok kez tekrar etti. Üsame adeta yerin dibine geçti. Daha sonra Peygamber Efendimiz o kimsenin diyetinin verilmesini, bir Müslüman olarak ölmüş olduğu için diyetinin verilmesini emretti. Bu hadise şunu gösteriyor. Biz hangi durumda, hangi şartta, kimin ne niyetle mümin olduğunu bilemeyiz. Kalbindeki asıl maksatı, niyeti bilemediğimiz için de o insanın söylediği söze inanmak veya o imanın gereğini yapmak zorundayız. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cebrail aleyhisselam tarafından ashabı içinde görülüp de mümin olmayan münafıkların listesi bildirildiği halde o hiçbirine karşı sen mümin Müslüman değilsin, sen münafıksın dememiştir. Biz zahire itibar ederiz. Eğer Peygamberimiz o günlerde Hazreti Ömer'in sık sık söylediği gibi, ey Allah'ın Resulü, hangisi münafıksa sen söyle, ben başına vurayım, bu fitneden kurtulalım dediği halde, Muhammed arkadaşlarını öldürtmeye başladı derler diyerek buna mani olmuştur. Aslında bu o gün için haklı bir sözdür. Fakat daha önemli, daha hayati, kıyamete kadar devam edecek bir başka hüküm vardır. Biz müminler olarak Peygamber Efendimiz gibi vahye, teyidi ilahiye mazhar değiliz. Cebrail aleyhisselam bize gelip neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, kimin mümin, kimin münafık olduğunu bildirmiyor. O halde biz zahire bakarız. İnsanın iç dünyasında gizlediği niyeti, kalbinde gizlediği nifakı, küfrü göremeyiz. Biz zahirine bakıp ona mümin, Müslüman muamelesi yaparız. Onun iç dünyasında gizlediği şey ahirette karşısına çıkacaktır. Rabbim bizi o günün azabından, o günün fitnelerinden, o günün karmaşasından, o günün imtihanından muhafaza eylesin. Varsa imanımızda zafiyet, bu imanı şüpheden arındırsın, nifaktan, küfrden, fısktan, isyandan arındırsın ve kendi rızasına uygun bir şekilde İslam'a girmeyi, razı olacağı şekilde mümin olmayı hepimize nasip etsin. Bir hadis. An İbni Abbas radıyallahu anhüme kal. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kâleha İbrahim aleyhisselam hîne ülke fil nâr. Ve kâleha Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hîne kâlu innen nâse kad cema'u lekum fahşevhum fezâdehum îmânen ve kâlu hasbunallah ve ni'mel vekîl. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi: Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselam söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü, müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber Müslümanların imanını arttırmıştı ve onlar hep birlikte Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. Buhari'nin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan naklettiği bir başka rivayette Abdullah şöyle demiştir: ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselamın son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan Abbas'ın oğlu olan Abdullah, başka bir ifadeyle İbn Abbas, kendisinden bolca hadis-i şerif nakledilen, fıkıhta, tefsirde, hadiste bir ekol oluşturmuş büyük bir sahabidir. Bu sahabi Peygamber Efendimiz'den naklen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı an son sözünün Hasbunallah ve ni'mel vekil olduğunu naklediyor. Hazreti İbrahim hepinizin malumu Nemrut'a karşı tevhid mücadelesine girişmiş, onunla yaptığı tartışmalarda imanı, tevhidi müdafaa etmiş, putları devirmiş, yıkmış ve nihayet ceza olmak üzere Nemrut tarafından ateşe atılmakla cezalandırılmıştı. O, bir kul olarak, bir peygamber olarak Allah'ın kendisine emrettiği tevhid bayrağını, meşalesini zalim bir topluluğa, dinden çıkmış, kendini ilah gören bir idareciye karşı açıkça söylemişti. Allah'ın emrini yerine getirdiği için, bu konuda herhangi bir tavize kapılmadığı, korkuya düşmediği için Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam'ı en zor anlarında muhafaza etmiş ve onun şahsında pek çok mucizelerle onu teyit etmiştir. Bunlardan bir tanesi de fiziki olarak ateşe atılan her şey yok olup giderken Hazreti İbrahim o ateşin içinde bir gül bahçesine dönüşen bahçede en küçük bir zarar görmeden ateşin içinden çıkmıştır. Fakat burada önemli olan husus şudur: Hazreti İbrahim aleyhisselam geçtiğimiz hafta okuduğum hadis-i şerifte olduğu gibi Allah'a teslim olmuş, ona iman etmiş, ona bütün varlığıyla yönelmiş ve yine bütün varlığıyla Allah'a tevekkül etmiş birisiydi. Burada da insanlardan hiçbirisine, hatta Cebrail aleyhisselamın bile yardımına tevessül etmeden Allah bana yeter, hasbunallah, hasbiyallah demiş ve onun kendi durumundan haberdar olmasının bütün tedbirlerin üstünde olduğunu, Allah'ın kendisine muhakkak surette yardımcı olacağını, ona tevekkül etmenin yeterli olduğunu kabul etmiştir ve son söz olarak da bunu diliyle ikrar etmiştir. Allah da ateşe atılırken bile, ölümün içine düşerken bile kendisini unutmayan, kendisine bağlanan, güvenen, teslim olan bu kulunu, bu peygamberini yüzüstü terk etmemiş, ona sahip çıkmış ve yüzyıllardır birçok din, Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve benzerlerinin ve tabii ki İslamiyet'in kabul ettiği üzere Allah'ın korumasına mazhar olarak huzur içinde, güvenlik, esenlik içinde bu badireden, bu imtihandan, ateşin içinden kurtulmuştur. Netice itibariyle biz de bugün karşılaşacağımız her türlü zorlukta kendimize vekil olarak, Mevla olarak, dost olarak, koruyucu olarak Allah'ı seçmeliyiz. Kim ki Allah'ın dini uğruna bir bedel ödemişse, bir bedel ödeyecekse Allah onun yar ve yardımcısıdır. En büyük dostu, en büyük koruyucusudur. Bu manada kulun Allah için bir hayat yaşamaya, o rızaya, rızayı ilahiye kavuşmak için elinden geldiğince gayret göstermeye ve onun neticesinde gelebilecek, karşısına çıkabilecek belalara, sıkıntılara da göğüs germeye hazır olması gerekir. İman yolu bedel ister. İman yolu meşakkat yoludur. Fakat sabırla, şükürle, Allah'ı unutmadan, tevekkülle bu yola giren bir insan, Allah'ın lütfunu, inayetini, zaferini, yardımını her adımında yakinen görecektir, hissedecektir. Nitekim hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine gelip düşmanların büyük bir topluluk oluşturduğunu, yok etmek üzere kendi üzerlerine geldiğini söylediklerinde hasbunallah ve ni'mel vekil demiştir. Onunla beraber olan ashabı da bunu terennüm etmiştir ve tarih kitapları, siyer kitapları şahittir ki Peygamber Efendimiz Allah'ın yardımıyla, lütfuyla pek çok orduları yok etmiştir. Grup grup toplanan, topluca hücum eden hizipleri, toplulukları adeta duman etmiş, dağıtmıştır. Bu manada Bedir Savaşı'nda indirilen, attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı ayet-i kerimesi mucibince Peygamber Efendimiz de bu zaferin Allah'ın yardımıyla olduğunu, fethin Allah'ın yardımıyla mümkün olduğunu hissetmiş ve gerek zorlukların, savaşların öncesinde hasbunallah ve ni'mel vekil diyerek Allah'a tevekkül etmiş, gerekse zafere ulaştığı, en büyük fetihlere mazhar olduğu zamanda bile bunun şükrünü edayla meşgul olmuştur. O halde müminlere düşen bütün zorluklara karşı gerek o sıkıntının öncesinde büyük bir samimiyetle Allah'a tevekkül etmek ve herhangi bir badireyi rahatlıkla aştığı andan itibaren de yine Allah'ın lütfuyla buna mazhar olduğu şuuruyla Allah'a büyük bir şükürle, minnetle duaya, ibadete devam etmektir. Rabbimiz bizi gerek zorluk, gerekse bolluk zamanlarında kulluktan ayrılmayan, o kulluğun gereğini yerine getiren bahtiyar müminlerden eylesin. Bir kıssa. Amir bin Abdullah Kuddisesi Ruh delileri toplar, onlara yemek yedirirdi. Halk, onlar deli, yemek yemeyi ne bilir deyince de şu cevabı verirdi: Allah biliyor, isterse onlar bilmesin. Evet, bu kıssa çok ibretli. Aslında insanlar bugünkü ifadeyle tribüne oynamayı çok severler. Aman beni görsünler, beni methetsinler, benim hakkımda şu şu kadar iyidir, bu kadar cömerttir desinler diye aklı başında, ağzı laf yapacak, reklam yapacak yerlere bağışta, infakta bulunmayı, bunun karşılığında bir takım övgüler almayı severler. Buradaki Allah dostu Amir bin Abdullah kendisinin yaptığı iyiliği fark etmeyecek olan ama gerçekten o iyiliğe muhtaç olan bir grup bulmuş ve delillere yemek ikram etmeye, onların açlarını doyurmaya çalışmıştır. O halde mümin İbnüz zamandır, vaktin oğludur. Ne zaman hangi iş yapılması gerekiyorsa, o günün şartları ne gibi bir hizmeti gerektiriyorsa, mümin o şuurda olarak o hizmeti yerine getirir. Bunu yerine getirirken insanlardan alkış almak, insanların iltifatına mazhar olmak, İnsanlar tarafından tanınıp bilinmek müminin gayesi değildir. O iyilik yapar, denize atar. Balık veya mahluk o iyiliği fark etmese de, anlamasa da, Halik yani Allah Teala o iyiliklerin hepsini zaptu rapt altına almıştır, kaydetmiştir ve kıyamet gününde İyilik veya kötülük herkesin yaptığı önüne konacaktır. Zerre miktarı iyilik yapan onu görecek, zerre miktarı kötülük yapan da bunun karşılığını görecektir. O halde insanların bilmesi, bilmemesi önemli değildir. Hatta insanların bilmemesi o iyiliği yapmak için daha büyük bir motivasyon sebebi olmalıdır. Çünkü İnsanlar bilsin diye yapılan veya insanların iltifatına mazhar olan iyilikler çoğunlukla mükafatı dünyada verilmiş olan iyiliklere dönüşebilir. Ya da riyaya, gurura sebep olduğu için o hayırdan, o iyilikten murad olan netice yerine insan daha kötü neticelere düşebilir. Bu sebeple mümin insanlar görsün diye, insanlar bilsin diye, teşekkür etsin diye iyilik yapmaz. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir iyilik yaptığında, bir infakta bulunduğunda fakirlerin kendisine teşekkür etmesini bile istemezdi. Çünkü o teşekkür bile o iyiliğe mukabildir. Ufacık bir teşekkür bile insanın o iyilikteki minnet duyma isteğini karşılamaya başlar. Bir insan teşekkürle bile beklenti içine girdiği an o iyiliğini eksiltmiş olur. En güzel iyilik sadece Allah'ın bildiği ve karşılığını sadece Allah'ın vereceği iyiliktir. Başka bir ifadeyle biz iyiliği yaparken mukabilinde teşekkür beklemediğimiz gibi o iyilik karşılığında bir nankörlüğe uğrasak da, iyilik yaptığımız insanlar bize kötülük yapsa da biz yine de iyilik yapmaya devam ederiz. Çünkü yapılan kötülük o kimseyi bağlar. Biz o şahsın bizzat kendisine iyilik yapmadığımız için, mükafatı da ondan beklemediğimiz için iyilik yapmaya devam ederiz ve onun kötülük yapmasına da aldırmadan bu iyiliğe devam etmek suretiyle Allah'tan mükafat umarız. Son söz olarak şunu söyleyip bitirelim programımızı. Allah rızası gözetilerek yapılan iyilikler o gün için en büyük ihtiyaç neyse, insanların, insanlığın, bütün varlıkların ihtiyacı neyse ona teksif olan, ona yönelen iyiliklerdir. Bu iyiliklerin karşılığında takdir görmesek de, kıymeti bilinmese de bizim için bir anlamı yoktur. Eğer bir şey yapılması gerekiyorsa onu birisinin takdir edip etmemesi önemli değil. Hatta takdir etmek bir tarafa, azarlama, tekdir gibi bir cezası da olsa o iyiliğin yapılması gerekiyorsa Allah rızası için ona talip olmalı. Yine Allah'ın rızasını kazanmak için karşılığında ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeli ve bir mükafat, bir teşekkür dahi beklememeliyiz. Bu da bizim o iyilikteki maksadımızın, samimiyetimizin göstergesidir, işaretidir. Ne kadar niyetimiz safsa, ne kadar temiz niyetle, riyadan, gururdan, kibirden uzak bu iyiliği yapıyorsak, o kadar karşılık beklemeyiz. Karşılığını ahirete, Allah-u Teala'ya havale ederiz. Ancak bu şekilde yapılan iyilikler kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Aksi halde Allah bu dünyadaki bir şeyi vesile kılarak o iyiliğin bedelini bu dünyada verir ve ahirete hiçbir karşılığı kalmaz. Rabbimiz bizi ihlastan, samimiyetten ayırmasın. Yaptığımız iyiliklerin karşılığını 700 misline, hatta daha fazlasına mükafat verilecek şekilde rızasına uygun iyilikler halinde bizi mükafatlandırsın. Bizi en büyük nimet olan, en büyük mükafat olan rızasına ermekle, cemalini görmekle mükafatlandırsın. Bu dünyadaki sahip olduğu bütün fani nimetleri ahiret sermayesine dönüştürebilen gerçek müminlerden, muhlis kullarından eylesin.